Kutsal İsyan 3. ayrım sayfa 35. Selanik kozmopolit bir kentti. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını dört gözle bekleyen imparatorluk uluslarının ulusal ihtilalcileri de bu yıkımı çabuklaştırmaya çalışıyorlardı. Bundan başka Selanik'te Avrupa'nın fikir merkezlerince beslenen Avrupalılaşmış ve iyi örgütlenmiş bir Yahudi azınlığı da vardı ki bunların birçoğu da Avrupa üniversiteleri görmüş gerçek aydınlar ve ihtilalcilerdi. Aralarında birçok da İtalyan tebası vardı. Hepsi de Frank Maçon, Farmason localarına kayıtlıydı. Mason localarının İttihat ve Terakkicilere yaptığı önemlice para yardımı da bu partinin gücünü arttırıyordu. Bu aydın Yahudilerin İtalyan tebaası olanları Türk ihtilalcilerine yataklık ediyor ve onları Kızıl Sultan'ın şerrinden koruyordu. Hafiyelerce kıstırılmaya çalışılanlar soluğu doğruca bu ahbaplarının evinde alıyor ve ele geçmekten kurtuluyorlardı. Ali Fethi Manastır'da bulunuyordu. İstanbul'da Manastır'daki Ordu Erkanı Harbiyesi'ne atandığı günden beri oradaydı. Mustafa Kemal ile haberleşiyorlardı. Fethi'de birçok İttihat ve Terakkici subaylar ve siviller gibi Mason localarından birine girmek zorunda kalmıştı. Localardan birine kapılanmış bir Türk ihtilalcisi Yahudi evlerinde yapılan gizli toplantılara daha kolayca girip çıkabiliyorlardı. Mustafa Kemal bu yeraltı çalışmalarını biraz inceledikten sonra gerçeği anlar gibi olmuştu. Paralı Yahudilerin beslediği Frank Maçon localarının desteğine yaslanan İttihat ve Terakki Partisi ile tek başına başa çıkamayacağı meydandaydı. Kendine güveni olduktan sonra hazır kurulmuş bir partinin içine girip onu ele almaz ve kendi düşüncelerine göre yoğurup bir biçime sokamaz mıydı? Bu düşünülmeye değerdi. İttihat ve Terakki'ye de bunun için girmemiş miydi? Yakın arkadaşları onu Mason localarından birine girmeye zorluyorlardı. Bunlardan birine girmedikçe de kibar sınıfın sık sık gittiği eğlence ve toplantı yerlerinde bir itibarı olmayacaktı. Hatta İttihat ve Terakki örgütü içinde değer sahibi olmak için yine Mason localarından birine kapılanmak gerekiyordu. Bu ihtilalci Yahudiler arasında sosyalistler, anarşistler, nihilistler gibi hep başka memleketlerde ihtilal çıkarmayı düşünenlere rastladıkça Mustafa Kemal'in nevri dönmeye başlamıştı. Bu yüzden de hiçbir locaya girmedi ve farmason olmadı. Onun istediği milliyetçi bir özgürlüktü. Rusya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan gibi memleketlerde yapılacak ihtilaller günün üzerinde en çok durulan konularıydı. Maliyesi sıfıra indikçe pogrom denilen Yahudi katliamları yapıp duran Rusya, onların baş düşmanları arasındaydı. Çar II. Nikola'nın tahtının başına geçeceği mutlu günü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hemen hemen hepsi de uzun saçlı, sakallı, sinirli ve çok okuyan ve okuduğundan da çok konuşan genç insanlardı. Avrupa kültürünün bütün sol eğilimleri üzerinde derin bilgi sahibiydiler. Onların akademik konuşmalarını Mustafa Kemal hayretle dinliyordu. Mustafa Kemal, kendilerine bir yurt edinemeyen Yahudilerin insanlığın böyle çok soluna geçmiş olmasını doğal görüyordu. Ne olursa olsun kendisini bu kozmopolit çevrede tedirgin buluyordu. O bu tipte aydınları kendi milli davası için sürükleyemeyeceğini iyice anlıyordu. Türkiye'deki azınlıklardan İttihat ve Terakki'ye girenlerin her birinin hürriyet düşünüşü kendi çıkarına göre ayarlanmıştı. Yalnız hepsinin yıkmak istediği şey istibdattı. Salt bunda birleşiyorlardı. Yoksa bir Ermeni yurttaş bu yıkımın sonunda kocaman bir Ermenistan koparmayı hayal ediyor. Bir Rus ya eski Bizans hülyası peşinde koşuyor ya da Pantos'u hortlatmak istiyordu. Yahudinin tek düşüncesi ise adanmış topraktı. O toprakta Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük bir parçasıydı. Kürtler bir Kürdistan, Araplar da bir Arabistan peşindeydiler. Mustafa Kemal'in biricik düşüncesi her türlü rejim altında payına ezilmekten başka bir şey düşmeyen Türk çoğunluğunu kurtarmaktı. Aslında Ziya Gökalp'in Türkçülüğü de imparatorluğun bu korkunç kaosu içinde sahipsiz kalmış Türk yığınlarını saf bir Türk ülkesine kavuşturmaktı. Her gerçek aydın bu karışık ortamda kendini sahipsiz ve tedirgin buluyordu. Almanların ve Enver Paşa'nın etkisi Turan'ı Türkiye sınırlarından dışarı taşırıyordu. Mustafa Kemal, Kürtlerin, Arnavutların ve Çerkeslerin panturanizm akımını körüklemelerine şaşıyor ve onlarla her yerde ulu orta alay ediyordu. Bu bulanık ihtilalciler seli içinde artık büsbütün tedirgin olmaya başlamıştı. Eylem yok, yalnız çenebazlık vardı. Bütün ağızlar yel değirmenleri gibi durmadan ihtilalci nutuklar öğütüyordu. Bundan başka ihtilalci kadroları sürükler görünen kalbur üstü kişilerden de hoşlanmıyordu. Kurmay okulundan tanıdığı ve kendisinden bir yıl önce çıkan Enver'e oldum olası ısınamamıştı. Bunları nasılsa ortamlarında göze çarpmaya başlamış gerçek değerden yoksun kof kişiler olarak görüyordu. Cemal, Talat ve Niyazi Beyler de onun aradığı adamlar değildi. İhtilal davasını yürütmeye bir tek kendini layık görüyor, bu yüzden de bu davada parlamaya başlayan herkese küçümseyerek bakıyordu. Bu liderimsi kişileri birkaç kez dinlemiş, dişine vurmuş ve tın tın öttüklerini görmüştü. Yalnız bu kanısını kendisine saklayacağına ulu orta şuna buna anlatmaya başlamıştı. Yeni girmiş olduğu bu çevrede İttihat ve Terakki liderlerini yerip durması kendi ihtilalci mesleği için tehlikeli bir serüvendi. Talat, Enver, Cemal, Niyazi Beyler için yapıp durduğu küçültücü konuşmalar yeni edindiği bütün dostlarını ürkütmeye başlamıştı. Bütün kalburüstü aydınlar, ihtilalciler ve kentin ileri gelenlerinin sık sık gittiği Yonyo Kıraathanesi'nde bir gün bir olay geçmiş ve bu Mustafa Kemal'in ne kerte sert prensiplere sahip olduğunu göstermişti. Erkan'ı harp kolası ve genç ihtilalcilerin en iyi başlarından sayılan Cemal Bey için hayranları bir yığın övücü laf etmişlerdi. Yonyo'nun arkasındaki gözden uzak salonda geçen bu konuşmaları Mustafa Kemal de dinlemekteydi. Onun Cemal Bey üstüne verilmiş bir yargısı vardı. Cemal'i büyük adam sayan top kafalara bir ders vermek gerekiyordu. Söz alan Mustafa Kemal, gerçek yurtseverliğin ne büyüklüğün ne demek olduğunu onlara anlatabilmek için 2 saat konuşmuşsa da onları düşüncelerinden ayıramamıştı. Birçokları onun bu yenilmez yutulmaz lafları Cemal Bey'in yüzüne söyleyemeyeceğini sanıyorlardı. Ertesi gün onların bu sanılarını da boşa çıkarmıştı. 3. Ordu'nun bir alayını teftiş için Yenice'ye giderken trende Cemal Bey ile karşılaşmış ve dün onun arkasından söylediği bütün sözleri olduğu gibi yüzüne karşı da bir solukta söyleyivermişti. Mustafa Kemal onlara bir züppe gözüyle bakıyor, onlar da Mustafa Kemal'i bir büyüklük budalası sayıyorlardı. Mustafa Kemal'in yüzlerine çekinmeden safsatacı büyüklük budalası olduklarını söylediği bu genç elemanlarsa gerçekte o günkü toplumun süzme insanları sayılabilirdi. Onların birbirlerine taviz vermeyişlerinin bir tek nedeni vardı. Her biri kendini geleceğin en büyük adamı olarak görüyordu. Mustafa Kemal öbür ihtilalcilerin de en aşağı kendisi gibi büyük işler peşinde ve en büyük adam rolünü oynamaya can atan kişiler olduğunu düşünmeye bir türlü yanaşmıyordu. Bunun içinde hepsiyle ayrı ayrı çelişmeye düşmüş, yalnızlığa doğru kaymaya başlamıştı. Siyonist Yahudilerle tıklım tıklım dolu Mason localarının her türlü desteklediği ve tuttuğu İttihat ve Terakki örgütünün elebaşlarıyla düştüğü çelişme Mustafa Kemal'i Yahudilerle çelişmeye sürüklüyordu. İttihat ve Terakki'nin büyüyüp gelişmesinde Siyonizmin büyük menfaati vardı. Bütün Yahudiler Kızıl Sultan'ın başında kopacak kıyameti babalarının hayrına beklemiyorlardı. Adanmış toprak, Filistin ancak böylece ellerine geçecekti. Bu ana yurtun kurtuluşu için oluk oluk altın akıtıyorlardı. Yahudiler ilk önce Filistin'i Sultan Abdülhamit'ten para ile satın alabileceklerini sanmışlar. Bir kez ona başvurmaya karar vermişlerdi. Siyonizmin uluslararası kurucusu Theodor Herzl kalkıp İstanbul'a gelmiş. Hahambaşı'yı da beraberini alarak Abdülhamid'in huzuruna çıkmıştı. Onları Yıldız Sarayı'nda kabul eden Abdülhamid ne istediklerini sormuştu. Theodor Herzl dilediğini açıkça söylemişti. Dünya Yahudileri için bir yurt istiyorlardı. Babil köleliğinden beri ellerinden alınmış olan ana yurtlarına bir türlü dönememişlerdi. İnşallah Saye-i Ahane'de bu dileklerine erişeceklerdi. Uzun, acıklı ve haklıya benzer bir konuşmada bulunan Theodor Herzl, en sonra bu isteklerinin bedava yerine getirilmesini de düşünmediklerini, onun pahasını bütünüyle ödeyeceklerini söyledikten sonra konuşmasını şu sözlerle bitirmişti. Zat-ı Haşmet penahilerine arz edeyim ki, Kudüs için kaç milyon altın tensip buyurursanız derhal takdime amadeyiz. Abdülhamid bu rüşvet önerisi karşısında öfkesinden küplere binmiş, ''Yıkılın, gidin karşımdan, vatan para ile satılmaz!'' diye bağırmıştı. O da Filistin'i kendi vatanının bir parçası olarak düşünüyordu. Gürültüye koşan saray adamları onları yaka paça saraydan dışarı atmışlardı. İşte arz-ı kenanı rüşvet ve altınla ve barış yoluyla koparamayacağını anlayan dünya siyonizmi, sultanın baş düşmanı kesilmiş ve onun yıkılması için her çareye başvurmaya başlamıştı. Siyonizm, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp parçalanması için en önemli araç olarak hürriyet parolasını kullanmayı daha yararlı görüyordu. Bundan dolayı Türkiye'yi istibdattan kurtarmak için çalışan her türlü örgütle el ele vermişlerdi. Türkiye'de ancak bir azınlık olan Ermenileri de ittifaklarına almışlardı. Ermeniler hem iyi birer dövüşçüydüler hem de Rusyaca desteklenmekteydiler. Rusya onlara Osmanlı İmparatorluğu topraklarından büyük bir yurt koparmaya söz vermişti. Çarlık politikacıları bu işte Ermenilerden daha sabırsızdılar. Bunun için de İstanbul'u terörcü Kafkasya Ermenileriyle dolduruyor ve Ermeni kiliselerini silah deposu haline getiriyorlardı. Kumkapı'daki büyük Ermeni kilisesinde toplanan Ermeni ihtilalcileri de tıpkı Yahudiler gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu bir an önce parçalamak kararını vermişlerdi. Bundan sonra da Rusya'nın işaretiyle ilk vukuatı çıkarmakta gecikmemişlerdi. Aşırı milliyetçi Taşnak Partisi ile sosyalist eğilimli Kınçak Partisi üyeleri bu olayda aynı rolü oynamışlardı. Bir gün bir grup silahlı ve terörcü Ermeninin Baba Ali'ye bastığı görüldü. Bu anda başka silahlı bir Ermeni grubu da Galata'daki Osmanlı Bankası'nı basmıştı. Merakla caddeyi dolduran halkın üzerine de bir bomba savurmuş ve onları çil yavrusu gibi dağıtmışlardı. Her zaman çetin bir adam olan Sadrazam Said Paşa, Baba Ali'yi basan Ermeni ihtilalcilerini en yakın jandarma birlikleriyle çevirtmiş, bu ara olayı işiten gümrük hamalları da ellerine geçirdikleri kalın sopalarla olay yerine yetişmişlerdi. Baba Ali'yi basan Ermenileri sırık hamalları ellerindeki sopalarla kovalamışlar, ellerindeki silahları toplamışlardı. Abdülhamit, Ermenilerin üzerlerinde yakalanan silahlarla bunları teslim alan hamalların sopalarını Yıldız Sarayı'na istetmiş ve birer susturucu belge olarak zamanında kullanılmak üzere iki ayrı odaya istif ettirmiştir. Kumkapı'daki kilisede saklanan ihtilalciler ise kendilerini çeviren jandarmalara karşı tabanca ve bomba kullanarak savunmaya çalışmışlardı. Çatışma saatlerce sürmüştü. İhtilalciler teslim olunca araya giren Rus elçisi, Rus tebaası olan Ermenilerin Rus bandıralı bir vapurla Türkiye'den çıkarılmasını istemiş, buna da müsaade almıştı. Bu olaydan birkaç gün sonraydı. Merakla Abdülhamit'i ziyarete giden büyük devletlerin elçileri yemeğe oturmuş olan padişahı ivedi olarak yemekten kaldırmışlar ve bu olay üzerine ondan açıklama istemişlerdi. Abdülhamit hiç istifini bozmadan sefirlerin önüne düşmüş, onları bir odaya götürmüştü. Burada pek çok silah ve tabanca rastgele yığılmış duruyordu. Elçilerin tercümanlarına padişah şunları demişti: "Bu efendilere şunu söyleyiniz ki Rusya tebaası Ermeniler tebaî şahanem olan Müslümanlara bu silahlarla tecavüz etmişlerdir. Bunların fabrikası, memaliki şahanemizde yoktur." Padişah konukları bir sürprizle daha karşılaştırmak için başka bir odaya götürmüştü. Bu odada tıklım tıklım uzun sırıklar ve kalın sopalarla doluydu. Bir saray odasında garip bir manzara teşkil eden bu sopa yığınına elçiler şaşkın şaşkın bakarlarken Abdülhamit şu sözleri söylemişti: "Kendilerine şunu da anlatınız ki tebaamda bu sopalarla müdafaa-i nefiste bulunmuştur. Bu sopalar bizim ormanlarımızdan tedarik edilmiştir." Bu alaylı açıklama karşısında elçilere köz köz çekilip gitmek düşmüştü. İşte bu olaydır ki Ermenilerle Yahudilerin aynı dava uğrunda, yani Abdülhamit'i ortadan kaldırmak için el ele vermelerini kolaylaştırmıştı. Gerek Yahudiler gerekse Ermeniler, Jön Türklerden de İttihatçılardan da hayır çıkmayacağını anlayarak Abdülhamit'i kendileri el birliği ile ortadan kaldırmak kararını verince İsviçre'de son bir toplantı yapıp suikast işini görüşmüşlerdi. İşte Herzl'in Abdülhamit'ten para ile yurt istemesi de bu sıraya rastlıyordu. Her hafta cuma namazını kılmak üzere Abdülhamit, Hamidiye Camii'ne gidiyordu. Cami, Yıldız Köşkü'nün yöresinde köşkü çeviren yüksek duvarların dışındaydı. Her cuma sabahından başlayarak caminin çevresinde çok sıkı tertibat alınıyordu. Atlı ve yaya askerler, fedailer ve hafiyeler, sultanlarına kem gözle bakacak olanlar için öldürücü darbeler vurmaya her an hazır duruma geçiyorlardı. İstanbul'da Singer Makinaları şirketinde çalışan Belçikalı anarşist Jaurès, suikasti en ince ayrıntılarına dek hazırladı. Rusya Ermenilerinden Hristofer Mikaelyan, yine Rusya Ermenilerinden Konstantin kızıyla birlikte Jaurès'in yardımcısıydı. Patlayıcı madde olarak 80 kilo melinit kullanılacaktı. O zamanın en güçlü patlayıcı maddesi olan bu melinitin içine 20 kilo tutarında çelik parçalarını kapsayan bir de bomba yerleştirdiler. Bu saniyesi saniyesine hesaplanarak ayarlanmış bir saatli bombaydı. Suikastçiler padişahın nasıl dakika şaşmaz bir makine gibi camiye gelip gittiğini birkaç kez cuma selamlığına giderek öğrenmişlerdi. Onun gelip gidişini yabancılar seyretmek için arabalarıyla selamlığa giderlerdi. Suikastçiler bundan yararlanarak saatli bombayı ayarladılar ve birer seyirci gibi arabalarıyla caminin önüne vardılar. Arabalarını caminin kapısında bırakıp gittiler. 21 Temmuz 1905. Cuma günü padişah namazdan kalkıp da Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile ayakta hiç de olağan olmayan konuşmasını yaparken dışarıda yeri göğü inleten bir gürültü ile saatli bomba ve 80 kiloluk melinit patladı. Padişah başkatip Tahsin Paşa'ya ne oluyor diye sordu. Sonra hızla dış kapıya doğru ilerledi. Şöyle bir baktı, yerde 26 kişinin parçalanmış gövdeleri yatıyordu. Başka bir ölü elindeki ekmek çıkınıyla uzanıp kalmıştı. Birkaç çocuk ciğerleri dışarı fırlamış olarak oracıkta kalmıştı. Parmaklıkların dışında saf tutan bir yığın asker üst üste devrilmiş kanlar içinde yatmaktaydı. Bombanın etki alanında uzakta kalan süvariler ve piyadeler ağızları şaşkınlıktan bir karış donmuş duruyorlardı. Korkunç bir sessizlik çevredeki şaşkınlığın derecesini gösteriyordu. Sonradan Machine Infernale, cehennem makinesi adını alan ünlü suikast bombası, zamanın en büyük toplarından daha korkunç bir gürültü çıkarmıştı. Gürültüsü kentin en uzak yerlerinden işitilmişti. Padişah camiden dönerken dış kapıya dek uzanan yolu 42 saniyede alıyordu. Cehennem makinesinin saati de buna göre kurulmuştu. Abdülhamit pek korkunç bir suikast düzeninin karşısında bulunduğunu anlamışsa da hiç istifini bozmamış ve korku izi göstermemişti. Hızla arabasına ilerleyerek dizginleri alıp yıldıza doğru sürdüğünde caminin kapısında saf tutmuş Arap zuaf alayından bir asker havaya bir el ateş etmiş, bu padişahı çok sinirlendirmiş ve öfkelendirmişti. Araba saraya doğru bütün hızıyla uçar gibi giderken set üzerindeki tören köşkünde bulunanlar hep birazdan "Çok yaşa!" diyerek haykırarak ona geçmiş olsun demek istediler. Onu alkışlayan ve çok yaşa diye bağıran bu kalabalık yabancı memleket elçilikleri kolonisinden başkası değildi. Padişah onlara gülümseyerek ve selamlarına temennilerle karşılık vererek bu at ve insan mezbahasından uzaklaşıp gitmişti. Abdülhamit yarım saat sonra Avrupa devletlerinin elçilerini çağırtarak görüştü. Bir kovuşturma komisyonu kurulmasını buyurdu. Suikastçiler çoktan ellerindeki pasaportlarla kaçıp gitmişlerdi. Yalnız anarşist Jaurès yakalanmıştı. Jaurès'in açıkladıkları Abdülhamit'i ve dinleyenleri olanlardan daha çok korkuttu. Suikast bir sıra sabotajla bir anda yapılacaktı. Yabancı elçilikler, Tunçi Galata Köprüsü, Babi Ali ve Osmanlı Bankası hep birden havaya uçurulacak ve bu kargaşalık yüzünden büyük Avrupa devletleri karışıklığı bastırmak için işe karışacaklardı. Ölüme mahkum edilen Belçikalı Jaurès ile bütün bu işle ilgili olanlar sonradan affa uğradılar. Bu suikastin de ancak bir yararı görülmüştü. Şair Tevfik Fikret etkisi bu bombanın dehşetinden daha uzun süren bir şiir yazmış ve hürriyetçi Türk gençliğine armağan etmişti. Bu şiirin adı Bir Lahzai Teahhurdu. Bütün ihtilalci subaylar gibi Mustafa Kemal de bu şiiri bağıra bağıra okuyordu. Bomba olayı Abdülhamit'le daha önce de yapılan savaşları su yüzüne çıkarmıştı. Herkes fısıltı halinde bombaları konuşuyordu. Abdülaziz tahttan indirilerek yerine çevresi açık düşünceli dostlarla kuşatılmış 5. Sultan Murat getirilmişti. Ne yazık ki genç padişahta akıl bozuklukları görülmeye başladığından işe yarayamayacağı pek çabuk anlaşılmıştı. Çağın yeni düşünceli devlet adamı Mithat Paşa çaresiz 4. Murat'ın kardeşi Abdülhamit Efendi'yi tahta çağırmak zorunda kaldı. Veliaht Abdülhamit Mithat Paşa'yı Kağıthane'deki Musluoğlu çiftliğinde kabul etti. Veliaht meşrutiyeti benimsediğini ve daha geniş hürriyetler vermeye hazır olduğunu da söyledi. Meşrutiyet temellerine dayanmayan bir hükümeti kabul edemem, diyecek kerte meşrutiyetçi göründü. Mithat Paşa yeni devlet düzeninin dayanacağı temelleri anlattıktan sonra yine padişaha birkaç at salıklamıştı. Buna göre Mabeyn Başkatipliğine Sadullah Bey, katipliklerine de Ziya Bey ile Paşa, şair Namık Kemal getirilecekti. Abdülhamit Mithat Paşa'yı büyük bir anlayışla dinler göründükten sonra 1876'da tahta çıkınca hemen dişlerini göstermiş, Mabeyn Başkatipliğine Sadullah Bey yerine Said Paşa'yı atamıştı. Cülus Hattı Humayun'unu da yazmakla görevlendirilen Mithat Paşa, bunda yapılması gerekli bütün yenilikleri bir bir sayıp dökmüştü. Sarayın giderleri azaltılıp bir düzene bağlanacak, tebaaya eşit davranılacak, adalette ve maliyede devrim yapılacak, türlü okullar açılacaktı. Cülus Hattı Humayun'u böylece yenileştirilmek istenen bir ülke için bir dilekler listesine benzemişti. Padişah bunu aldıktan sonra hemen kanuni esasiyenin hazırlanması için bir komisyon kurulmasını buyurmuştu. Yalnız genç padişah, anayasanın temelini meydana getiren bu dilekler listesini açıkça yok farz etmişti. Anayasa tasarıyla kedi fareyle oynar gibi oynadı. Tasarıyı kendi dileklerine göre değiştirerek kuşa benzetti. Tasarıya bütün karşı koymaları önleyecek çok tehlikeli bir madde koydurdu. Padişahın istediği kişiyi sınır dışı edebilme yetkisiydi bu. İşte Mithat Paşa bu maddeyi kabul etmek zorunda kalarak korkunç sonucunu elinde olmayarak böyle hazırladı. Bu ileri görüşlü büyük devlet adamının bir tek isteği vardı. O da anayasanın kör topal da olsa bir önce kabul edilmesi ve meclisi mebusanın bir an önce toplanmasıydı. Bunun için Abdülhamit'in bütün kaprislerine boyun eğiyordu. Bu yüzden 113. sürgün maddesi ister istemez anayasaya girivermişti. Yalnız gerek Mithat Paşa, gerekse öbür anayasacılar padişahın bu maddede düşündüğü domuzluğu pek iyi seziyorlardı. Kim bilir belki de kendileri daha atik davranır, ileride padişahın yapacağı bir hınzırlığı demokratik cambazlıklar sayesinde önleyebilirlerdi. Bu salt bir umuttu. Ordu Sırbistan'da Sırp ayaklanışıyla uğraşıyordu. Savaş talihi Türklerden yana ağır basmaya başlamıştı ki büyük Avrupa devletleri bu boğuşmaya bir son vermek için davrandılar. İstanbul'da yapılan toplantıda Avrupalı devletlerin azgın kararlarını göğüsleyebilecek bir devlet adamı gerekiyordu. Bundan dolayı padişah Sadrazam Rüştü Paşa'ya sadaretten uzaklaştırarak yerine Mithat Paşa'yı getirmek zorunda kaldı. Padişah büyük ve güçlü devletlerle İstanbul'da konferansın açılacağı günü birinci meşrutiyetin ilan edileceği gün olarak kararlaştırdı. Böylece de Avrupalı devletlere karşı bir jest yapmış olacaktı. 23 Aralık 1876 günü Babi Ali'nin denize bakan geniş bahçesinde toplanıldı. Mithat Paşa'nın görevlendirdiği Ahmetçi Mahmut Bey, Meşrutiyet Hattı Humayun'unu okudu. Çiseleyen yağmur altında bunu dinleyen Mithat Paşa ve arkadaşları, Türkiye'yi yeni bir hürriyet döneminin eşiğine getirdiklerine seviniyorlardı. Selimiye kışlasından ve gemilerden atılan top sesleri bu sırada ıslak havayı dövüyor ve yeni bir dönemin müjdesini veriyordu. Tersane kasrında toplanan konferansta da Türk delegesi Saffet Paşa pek uzun nutkunu okumaktaydı ki birdenbire her yandan top sesleri gelmeye başlamış, Avrupalı devlet delegeleri ilgiyle kulak kabartmışlardı. Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın sözleri konferans üzerinde büyük bir ilgi uyandırdı. Saffet Paşa bu ilgi üzerine şu açıklamayı yaptı. Efendiler, işittiğimiz top sesleri bu topraklarda anayasanın ilanını haber veriyor. Bu dakikadan itibaren Türkiye hükümeti meşruta sırasına giriyor. Ne var ki bu bir gösteriş olarak kaldı. Abdülhamit Meclisi Mebusan'ı toplantıya çağırmadı. Bu büyük ve şerefli işin Mithat Paşa'nın eseri olmadığını göstermek kararında olduğundan bu şerefli ortaktan kurtulmak istiyordu. Mithat Paşa'dan onun çok tanınmışlığından korkuyordu. Memlekette tek başına hüküm sürmek için de bu adama rahat yüzü göstermedi. Onu memleket dışına sürüp yıllarca diyar diyar dolaştırdı. Sonra yine Avrupa'daki ününden korkarak memlekete çağırdı. Girit adasında oturmaya zorladı ve daha sonra şöyle böyle bir sürgün yeri olan Suriye'ye vali yaptı. Orada da bağımsız devlet kurar da başına geçer diye onu daha sıkı göz altında bulundurabileceği bir yere İzmir'e aldırdı ve zavallı Mithat Paşa için burası son serbest gezinti yeri oldu. Bir gece vali konağa bir iki tabur askerle sarıldı ve Mithat Paşa tutuklandı. Mithat Paşa tutuklandıktan sonra hemen İstanbul'a götürülmek üzere İstanbul vapuruna bindirildi. Vapurda sorgu heyeti hazırdı. Hemen adının sanının sorulmasına başlandı. Vapur İstanbul yolunda ilerlerken Mithat Paşa'nın sorgusu da yapılıyordu. İzmir limanından 8 Mayıs günü demir alan vapur, Mayıs'ın 11. günü sabaha karşı İstanbul limanına demir attı. Abdülhamit'in silahlı adamları tutukluyu aldıkları gibi Feriye Sarayı iskelesine çıkardılar. Oradan da bir arabaya kapayarak Yıldız'a götürdüler. Ve Yıldız korosu içindeki çadır köşkünde bir odaya hapsettiler. Mithat Paşa'nın sorgusu burada da sürdü ve padişah mahkeme salonuna açılan gizli bir delikten yargılamayı sonuna dek kontrol etti. Mithat Paşa'nın daha İstanbul vapuru İzmir limanındayken 8 Mayıs'ta başlayan sorgusunu Adliye Nazırı Cevdet Paşa'nın nezareti altında yapanlar, sorgu savcısı Latif Bey ile başkatip Emrullah sorgu yargıcı Hasan Sıtkı, Fındıklı Mehmet Efendilerdi. Mithat Paşa bu soruşturmalarda Abdülaziz'in ne gibi nedenlerden tahttan indirildiğini açıkça anlattığı halde Abdülhamit onu amcası Abdülaziz'in katili olarak suçlamak ve mahkum ettirmek istiyordu. Belki de bu buna inandığından değil, salt onu mahkum ettirmek ve ondan sonsuz olarak kurtulmak içindi. Mithat Paşa'nın kocaman varlığı padişah için kara bir düş gibiydi. Arabistan'ın korkunç Taif zindanı Mithat Paşa'nın son uğrağı oldu. Bu büyük rakibinin oradan da kurtulup kendisine zarar vereceğini hesaplayan Abdülhamit, adamcağızı cellatlarına boğdurtup gömdürdü. Yalnız padişah paşanın öldürülmeyip kaçırıldığı kuruntusuna kapılmıştı. Bir gün yine başında ekşiyeceğini düşünüyor, uykuları kaçıyordu. Mithat Paşa'nın Şerif Avnür Refik Paşa'ca kaçırıldığını işitince küplere binmiş, hemen oraya durumu incelemek üzere iki güvenilir adam göndermişti. Verdiği emir üzerine Mithat Paşa'nın mezarı açılmış ve başı kesilerek bir kutuya konmuş, kutuda ne olduğu anlaşılmasın ve Süveyş kanalından kolayca geçsin diye üzerine Zat-ı Hazreti Şehriyari'ye takdim edilmek üzere fil dişi mamulatıdır diye yazılmıştı. Kesik başın yerleştirildiği kutuyu İstanbul'a getiren Çerkes Hasan'ın adamlarından biriydi. Yolda tifoya tutulup ölen bu adamın cenazesi başla birlikte İstanbul'a getirilip padişaha teslim edildi. Abdülhamit Mithat Paşa'nın başını hemen tanıdı ve bu mutsuz başa dik dik bakarak "Gördün mü paşa?" dedi. "Netice nasıl oldu?" Sonra çevresindekilere "Götürün!" emrini verdi. "Ne yapalım, nereye götürelim?" diye ilgililer arasında biri padişahın gözüne girmek için irade buyurulursa lağıma atalım dedi. Padişah yok yok, günün birinde lağım açılır da meydana çıkarsa bana iftira ederler dedi. En iyisi Rıfat'ın tabutuna koymaktır. Rıfat başı getirirken yolda ölen adamdı. Abdülhamit için yıllarca kara düş olan bu büyük baş şimdiki durumuyla bile onu kuşkulandırıyordu. Mithat Paşa'dan böylece kurtulduktan sonra 19 Mart 1877'de meclisi toplantıya çağırdı. Zavallı Mithat Paşa unutulmuş, Abdülhamit hürriyet kahramanı kesilmişti. Ulus hep onu alkışlıyor, şanını göklere çıkarıyordu. Dolmabahçe Sarayı'nda padişahın huzuru ile yapılan ilk toplantı bütün aldatıcı yanlarıyla pek parlak olmuştu. Meclisin açılışı bayramlaşma salonunda yapılmıştı. Protokole giren bütün büyük devlet adamları ve kişiler bu salonda yer almıştı. Altınla süslü tahtın arkasında ulu din adamları sıralanmış, karşısında da ayan ve mebuslar yer almıştı. Şehrülislam Hayrullah Efendi ile Temyiz Mahkemesi üyeleri tahtın sol yanında dikiliyordu. Yabancı devlet elçileri ile Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri kumandanları yine tahtın arkasında ve din adamlarının gerisinde dizilmişlerdi. Sadrazam Ethem Paşa nazırlarla birlikte tahtının yanında durmaktaydı. 115 mebus ve 26 senatörden meydana gelen bu mutsuz meclisin seçilişi de bir tuhaf olmuştu. Üyeler genel oylama ile değil, vilayet yönetim meclislerince seçilmişlerdi. Meclis Ahmet Vefik Paşa'nın başkanlığında toplanmıştı. Abdülhamit, reisin çağrısı üzerine yanında mareşal üniforması giymiş olan kardeşleri Reşat ve Kemalettin efendilerle birlikte salona girdi. Padişah kara, sade bir giyinek giymiş, bunun üstüne de kara bir pelerin atmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.